Ayrım 11. Yalan. Tahsin Yücel. Sayfa 104. Bayram Beyaz iri yarı kapıcının arkasından baka kaldı. Kendisine yaşam boyu unutamayacağı bir oyun hazırlamıyorsa, kesinleştirilmemiş bir hemşerilik uğruna bunca yakınlık ve güven göstermesine şaşmamak elde değildi. Ama döndükten sonra da açık bir biçimde belli etti yakınlığını. Hemşerisinin terlenmiş pembe yüzünün daha da pembeleşmiş olduğunu görünce odanın kapısının tam karşısına düşen başka bir kapıyı açtı. "Bir çay da bahçede içelim," dedi. Kocaman ağaçlarla dolu geniş bir bahçeye çıktılar. Bayram Beyaz maçka gibi bir yerde böyle kocaman bir bahçede bulunmanın şaşkınlığı içinde bocalarken hemşerisi "Şuraya bak, 10 apartman dikilebilir içine," diye söylendi. "Biz de bir köşesine sebze mebze ekiyoruz. Yani ben komşu kapıcının karısı Cemile'ye ektiriyorum. Salatalık, domates, biber, patlıcan, yaz kış maydanoz. Cemile patrona da salatalık domates götürüyor. Yusuf Bey Cemile'nin salatalıklarını çok sever." Bayram Beyaz birden irkiliverdi, hemşerisine şaşkınlıkla baktı. "Sahi mi Müslüm abi?" diye sordu. Bir bilim adamının salatalık sevmesini usuna sığdıramamışa benziyordu. "Elbette sahi hemşerim. Niye sevmesin ki? Ayrıca bizim Sivaslı ne yaparsa güzel yapar. Öbür uçta da koca bir kümesimiz var," dedi tokatlı Müslüm. Kapıcı odasına gidip iki iskemle getirdi. Sonra ikinci çaylar içilirken, yani daha şöyle bir oturup havaya girmeyi bile beklemeden, neredeyse ta başından başlayarak yaşamını anlatmaya girişti. Kimi zaman hızlı, kimi zaman ağır bir uyumla, şöyle böyle 10 yıl önce bahçeyi ve tarlaları karısıyla kaynına bırakarak İstanbul'a gelip yapı işçiliği, arkasından buralarda bir yerlerde kapıcılık yaparken kaç kez her şeyi bırakıp köye dönmesine ramak kaldığını, ancak bir kez alıştıktan sonra bu kenti memleketten daha çok sevmeye başladığını, böylesine büyük bir apartmanın kapıcılığıyla bile yetinmeyip türlü işlere el atarak durumunu iyiden iyiye düzelttiğini, böylece şimdi bu apartmanın kapıcısı olarak görünmekle birlikte işçiden çok işveren konumunda bulunduğunu, örneğin bu yapının temizlik işlerini ücret karşılığında arka sokaktaki küçük apartmanın kapıcısıyla karısına yaptırttığını, biraz ileride bulunan büyük apartmanın yaşlı kapıcısının genç karısının, yani az önce sözünü ettiği Cemile'nin de hem kendisinin hem patronun yemeğini yaptığını, yaşlı kocası gibi onun da Sivaslı olduğunu anlattı. "Sivaslıdır ama yaman kadındır, her iş gelir elinden," diye ekledi. Üçüncü çaylar içilirken daha önemli iş etkinliklerine geçti. İstanbul'un değişik semtlerinde diktiği gece konduları saydı. Yüz ölçümlerini, oda sayılarını sıraladı. Kaçının tek, kaçının iki, kaçının üç, kaçının dört katlı olduğunu söyledi. Hepsi birkaç bin metrekare tutuyordu. Bayram Beyaz hem şaşırdı hem de elinde olmadan ürperdi. "Hepsi gece kondu mu, tapusuz mu yani?" diye sordu. "Hepsi değil ama çoğuna tapu alamadık daha." "Tapusuz topraklara bunca ev dikmekten korkmadın mı?" Tokatlı Müslüm şaşırdı. "Niye korkayım ki? Bu memleket bizim," dedi. Gözlerini gözlerine dikti. "Ayrıca biz Tokatlılar her şeye bir çare buluruz," diye ekledi. Bayram Beyaz başını önüne eğerek sustu bir süre, sonra birden gözlerini hemşerisinin gözlerine dikti. "Peki Müslüm abi, bunca taşınmazın varken neden böyle kapıcılık yapıyorsun ki?" diye sordu. Tokatlı Müslüm gülümsedi. "Bu apartmanı seviyorum, tam benim kuşlara göre. Hem de maçka her yere yakın," dedi. Sonra başka konuya geçti. "Kuşlar mı, ne kuşları?" diye sordu Bayram Beyaz. Ama Tokatlı Müslüm hiç oralı olmadan sürdürdü konuşmasını. Bayram Beyaz'ın iyice kafası karıştı. Anlatılan olayların kendisinden çok arkalarında gizlenen anlamı kavramaya çalıştı. Ancak bütün çıkardığı patronunun Webby Goç gibi zengin ve tıpkı Webby Goç gibi eli sıkı bir adam olmasının, aynı zamanda bir tür çocuk, bu yaşında sürekli eve kapanarak çocuklar gibi kitap karıştırmakla oyalanan, Televizyon dururken radyoda nerede cızırtılı bir gavur istasyonu varsa onu bulup çıkaran bir yarı deli olmasını önlemediği, bir de kendisinin ve patronun yemeklerini yaptığını ve bedeni gibi elinin de çok lezzetli olduğunu söylediği Sivaslı Cemile'nin yaşamında büyük bir yer tuttuğu, Maçka'yı çok sevmesinin bir nedeninin de bu olduğuydu. Öyle anlaşılıyordu ki hamur gibi sözcükleriyle tanımladığı bu kadınla ilişkisini Tokatlıların Sivaslılara karşı bir yengisi olarak değerlendiriyor ve kendini tüm Sivaslıların eniştesi olarak görüyordu. Bayram Beyaz, ülkenin en büyük bilim adamını çocuk olarak niteleyen bu kocaman adamın çocuksu tutumu karşısında gülümsedi. Sonra yavaş yavaş bir memleket özlemidir büyüdü içinde, Müslüm ağabeyinin konuşmasının akıcılığını, sözcüklerinin uyumunu bir tür ezgi gibi algılamaya başladı. Sonra çelişkin bir biçimde, gene bu ezginin etkisiyle, burada elinden gelse tüm ülkeyi kendi iyiliğine bağlayacak olan bu adamın yanında ne aradığını sordu kendi kendine. Yaşamda ulaştığı konumun bu ezgiyi, doğduğu yerin bu benzersiz dilini bırakmaya değip değmediğini düşündü, içini çekti. Tokatlı Müslüm ise hep anlatıyordu. Ancak öyküsünü bitirdikten sonra karşılığı önceden ödenmiş bir malı ister gibi, "Peki sen ne zaman düştün buralara, sen neler yaparsın hemşerim?" dedi. Bayram Beyaz gazetede çalıştığını, uğraşının hesap uzmanlığı olduğunu söyleyince de, "Yani okumuş adamsın, senet sepet, çekmek, tapu mapu, hepsinden anlarsın değil mi?" diye sordu. Bayram Beyaz yüzünün kızardığını duydu. "Öyle sayılır," dedi. "Nerede okudun?" "İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi'ni bitirdim." "Üniversiteyi mi yani?" "Öyle sayılır." "Beyazıt'takini mi?" "Öyle sayılır. Bizim akademi Sultanahmet'teydi. Beyazıt'a çok yakındı yani." "Biliyorum, çok iyi, çok iyi," dedi Tokatlı Müslüm. Belki bir hemşerisinin başarılı olmasına sevindiği, belki de böyle okumuş bir hemşeriye her zaman gereksinim duyabileceğini düşündüğü için mutlulukla gülümsedi. Ama uyanık adamdı. Her sözcüğünün üstüne basa basa kendisinden ne istediğini sorup da hemşerisinin fazlasıyla dolambaçlı bir girişin ardından Yusuf Aksu'yla görüşmek istediğini öğrenince kaşları çatılıverdi. Bu işin altında bir tuzak bulunabilirdi. Hemen toparlandı, konuğunun amacını anlayıp oyunu kendisi oynamak düşüncesiyle hiçbir şeyden kuşkulanmamış gibi davranmaya çalıştı. "Onunla ne görüşeceksin ki? Hesap uzmanlığı ona sökmez. Ne mal satar ne kiraya verir," dedi. Bayram Beyaz, Yusuf Aksu'yu mal almak ya da konut kiralamak için değil, bilgisinden yararlanmak için görmek istediğini söyleyince kuşkuları daha da arttı. Bu tombalak hesap uzmanının hemşeri ayaklarına yatarak kendisini ya da patronunu oyuna getirmeye çalışması büyük olasılıktı. Gene de biraz daha dinleyince kuşkuyu elden bırakmamakla birlikte belki de tıpkı patron gibi bir çatlak karşısında bulunduğunu düşündü. "Hangi bilgisinden yararlanacaksın ki?" diye güldü. "Ben diyeyim bir gerzek, sen de bir çocuk. Sen üniversite bitirmiş adamsın, ondan ne öğreneceksin ki?" "Her şeyi." "Allah Allah," dedi Tokatlı Müslüm, başını önüne eğip bir süre düşündü. "İlk gelen sen değilsin ayrıca. Arada bir birileri gelip sorar, görüşmek ister. Kimi yalvarır, kimi parayla kandırmak ister beni. Ama senin gibi aklı başında bir adamın ondan ders almaya kalkması tuhaf." "Bu gelenler nasıl insanlar?" "Ne bileyim nasıl insanlar. Kimi gazeteciyim der, kimi hocayım der, kimi öğrenciyim der. Kimi kadındır, kimi erkek. Ama hep tuhaf birileridir. Ne kılıkları kılığa benzer, ne suratları surata. Böyle dünyasında ölmüş birini görecekler de ne geçecek ki ellerine? Sen de görmek istiyorsun demek." "Evet, çok." Tokatlı Müslüm başka soru sormadı. Bir parlament yaktı, sonra paketi ve çakmağı hemşerisine doğru uzattı. Bir kez daha kullanmam yanıtını aldı. Hiç sesini çıkarmadan ağır ağır içti sigarasını. Biraz meraktan, biraz bu işin altında bir oyun olması durumunda girişimi yakından izleyip kendisi de bir pay koparmak, Biraz da bir hemşireye yardım etmiş olmak için Bayram Beyaz'ı bu adamı ille de görmek istiyorsa hemşirelik hatırına onunla görüşmesini sağlamak için elinden geleni yapacağını, ancak bir yarı deli karşısında bulunduklarına göre sabırlı olması gerektiğini söyledi. Bayram Beyaz büyüklüğünde tüm günlük basının birleştiği bir bilim adamının bir tür deli olarak nitelenmesi karşısında ürperdi, karşı çıktıysa da fazla diretmedi. Daha önce de kaç kez düşündüğü gibi Yusuf Aksu'ya gerçekten ulaşmak istiyorsa bu adama katlanmak zorundaydı. Böylece Tokatlı Müslüm tam 3 hafta oyaladı onu. Buna karşılık büyük bir yakınlık gösterdi. Her gelişinde bir başka kebapçıya götürdü. Hesabı da hep kendisi ödedi. Bayram Beyaz bu 3 hafta içinde yalnız bir kez elini cebine soktu. Ümraniye'de hemşerisinin yeni aldığı bir arsanın tapu işlemlerini yaparken masrafı kendisi ödedi. Daha sonra Tokatlı Müslüm borcunun ne olduğunu sorunca da "Borç ne demek Müslüm abi?" diyerek kapattı konuyu. Belki de bu tutumunun sonucu olarak Tokatlı Müslüm aynı akşam kebaplarını yiyip kahvelerini içmelerinden sonra tam ayrılacakları sırada muştuyu verdi. "Unutmadan söyleyeyim, yarın seninle Yusuf Bey'e gidiyoruz. Akşamüstü 6'ya doğru gel," dedi. Bayram Beyaz hemşerisinin boynuna sarılıp yanaklarını öpmemek için zor tuttu kendini. Ama evine dönerken de ertesi gün Maçka'ya gelirken de sevinçten uçacak gibiydi. Sonra önünde açılmasından zaman zaman tümüyle umudunu kestiği kapıdan içeriye girince 3 yıl önce gazetecilerin kapıldığı yanılsamaya kapıldı. Gözlerini kamaştıran çifte salonun büyüklüğünü, koltukların, sehpaların, tabloların, avizelerin, halıların görkemini, hatta pencerelerin ötesindeki görünümün güzelliğini, Yusuf Aksu'nun düşünce evreninin doğal uzantısı, daha da iyisi doğal ürünü olarak algıladı. Ama her şeyden çok eski terlikleri, diz vermiş pantolonu, dirsekleri eprimiş hırkasıyla kapıyı açıp ellerini sıktıktan sonra "Kusura bakmayın, radyoda bir şey dinliyordum," diyerek her adımda dünyayı yeniden biçimlendirircesine ince bacaklarının üstünde sallana sallana ikinci salona doğru ilerlediğini görünce biraz şaşırmakla birlikte sevindi. Yüreğinin gümbür gümbür vurduğunu, yüzünün kıpkırmızı kesildiğini duyuyordu. Bu arada biraz toparlanabileceğini düşündü. Doğrusunu söylemek gerekirse pek toparlanamadı ama olduğu yerden kocaman masasının başında dünyadan kopmuş bir durumda, belki çeyrek saat, belki daha da fazla, canlı et üstünde testere gibi gidip gelen cızırtılar içinde bir takım anlaşılmaz sesleri dinleyen bu 60'lık adam onu büyüledi. Böyle görkemli bir evde dirsekleri eprimiş bir hırka ile oturmasını üstünlük, özgünlük ve bilgelik göstergesi olarak algıladı. Dev kitaplar arasında kaşlarını çatıp gözlerini kısarak kafa sallayışını bir tür tansık gibi izledi. Elini yüreğinin üstüne bastırdı, Tokatlı Müslüm'ün kulağına eğildi. "Gazetelerdeki resminden çok daha büyük görünüyor," diye fısıldadı. Tokatlı Müslüm başıyla onayladı. "Haliyle öyle olacak," dedi. Yusuf Aksu konuklarının fısıldaştığını görünce öyle oturup beklemekten sıkıldıklarını düşündü. "BBC, gemicilere denizlerdeki son durumu bildiriyor, şimdi biter," dedi. Bu kez de Tokatlı Müslüm Bayram Beyaz'ın kulağına eğildi. "Ben sana söylememiş miydim? Kitabından başını kaldırıp pencereden bile bakmaz, okur ha okur, sonra tutar gavurlardan gavur denizlerinin durumunu dinler," dedi. Bayram Beyaz büyük adamın İngilizce bilgisi gibi ilgi alanlarının enginliği karşısında da kendinden geçmişti. Ya işitmedi ya da söylenenin anlamını algılayamadı. Hemen sonra Yusuf Aksu radyosunu kapatıp yanlarına geldiği zaman da toparlanmakta güçlük çekti. Kendisiyle hangi konuda görüşmek istediğini ikinci kez soruşunda "Müslüm Efendi size söylemedi mi?" diye kekeledi. Yusuf Aksu anlayışla gülümsedi. "Müslüm Efendi çocuk gibidir. Dün akşam ne yediğini bile söyleyemez. Sizi alıp getirebildiğine şükredin," dedi. "Şükrediyorum efendim. Tanrı ondan razı olsun," dedi Bayram Beyaz. Beni neden görmek istediniz? Kiralık miralık arıyorsanız. Hayır hocam diye atıldı Bayram Beyaz. Kira gibi bayağı bir konunun sözü bile yüzünü kızartıyordu. Hayır, ben uluslararası dil bilim günleri konusundaki tüm yazıları okudum, sizin hayranınızım diye ekledi. Yusuf Aksu büyük bir düş kırıklığına uğramış gibi yüzünü buruşturdu, konuğuna kaygıyla baktı. Ben o defteri çoktan kapattım dedi. Nasıl olur hocam diye dayattı Bayram Beyaz. Tüm bilim dünyası biliyor ki siz büyük bir dilcisiniz. Yusuf Aksu konuğuna kuşkuyla baktı, düşmekten korkuyormuş gibi arkasına yaslandı. Hayır, ben o defteri kapattım, dilcileri de hiç sevmem dedi, sonra birden kaşları çatıldı. Peki siz de dilci misiniz diye sordu. Değilim hocam. Öyleyse, gazeteciyim hocam. Gazeteci mi? Evet ama buraya gazeteci olarak gelmedim. Peki ne olarak geldiniz? Ben mi hocam? Evet siz. Yusuf Aksu hep birilerini beklediğini anımsadı birden. Bu adamın o olup olmadığını anlamak için yukarıdan aşağıya bir süzdü onu. Yalnızca Yunus'un değil, her yılbaşı Nebraska'dan kart yollayan doçent doktor Tamer Altınsoy'un da tam tersi gibi görünüyordu. Gazetede çalışıyorum ama gerçek işim saymanlıktır efendim dedi Bayram Beyaz. Yusuf Aksu gibi bir büyük adamın önünde böyle sıradan bir uğraştan söz etmek zorunda kaldığı için kızardı. Ama Yusuf Aksu'nun gözlerinde birdenbire bir ışık parladı. Saymanlık mı? Çok güzel. Benim ilk babam da saymanmış dedi. Bu kez ona babasından bir şeyler taşıyormuş. Eline yüzüne iyice bakınca babasının nasıl bir adam olduğunu anlayacakmış gibi gözle görülür bir ilgiyle baktı. Böylece alıcı gözle bakınca doğrudan omuzlarına oturan boyunsuz başı, başlangıçta görmeye alıştığımız insanlardan ayrı bir türdenmiş gibi bir izlenim uyandıran peltemsi yüzü, küçücük gözleri, incecik bıyığı, yumuk elleri, tombul bedeni, kısa bacakları, kısa ve dar ceketi, her şeyi geçmişten, babasının zamanından kalmış gibi geldi ona. Acımayla karışık bir sevgiyle, işsiz misiniz diye sordu. Bayram Beyaz ilk babam sözünün tuhaflığının ayrımına bile varmamıştı ama soruyu anladı. Hayır işsiz değilim hocam, söylediğim gibi bir gazetede saymanım dedi. Ama insanlar kafamı çok karıştırdı. Yeryüzünde işim ne bilemiyorum. Şu yaşadığımız yaşama bir anlam veremiyorum. İnsanların çoğu davranışlarına akıl erdirmekte güçlük çekiyorum. Yusuf Aksu hangi ansiklopedide okuduğunu bilemediği üç temel soruyu anımsadı, dostça gülümsedi. Kimiz, nereden geliyoruz, nereye gidiyoruz dedi. Bayram Beyaz'ın gözleri parladı. Evet hocam çok güzel söylediniz, tam buyurduğunuz gibi dedi. Sorularıma yanıt bulamıyorum bir türlü. Bu durumdan beni ancak siz kurtarabilirsiniz. Ben mi? Bunu da nereden çıkardınız? Siz büyük bir dilcisiniz hocam. Üstelik anladığım kadarıyla her şeyi başından alıyorsunuz, yani her şeye kökeninden giriyorsunuz dedi Bayram Beyaz. Başkaları, hele felsefeciler sizin gibi yapmıyorlar. İnsanın kafasını karıştırmak için ellerinden ne gelirse yapıyorlar. Ben çok kitap okudum. Filozoflar insanın kafasını allak bullak ediyor. Yusuf Aksu konuğunun kendisine ilişkin sözlerine pek bir anlam veremedi. Arkadaşına duyduğu büyük hayranlıktan olacak, hiçbir zaman kendini başkalarından üstün görmezdi. Ama hem çetrefil kitaplara duyduğu tiksintinin, hem de son yıllarda ağırlığını gittikçe daha çok duyuran yalnızlığının etkisiyle Bayram Beyaz'ın son sözlerini başıyla onayladı. Doğru, hep öyle yaparlar dedi. Sonra alçak gönüllülükle, ama ben ne dilciyim ne felsefeci. İşsiz güçsüz bir adamım. Oturup kendi kendime okurum, hepsi bu. Bayram Beyaz birden yüreklendi. 11. ayrımın sonu, sayfa 111.